Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programına hoş geldiniz. Programımızın bu haftaki konu çocuk psikiyatrisi uzmanı, uzman doktor Tayyip Kadak. Tayyip Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Programımızı takip eden dinleyenlerimiz biliyorlardır. Daha önce de misafir etmiştik sizi. Yine çocuk psikiyatrisine ait merak uyandıran, ilgi uyandıran, kafalara takılan şeylerden bahsetmiştik. Şimdi malumunuz önümüz Eylül, Ekim, Kasım, bundan sonrası okul mevsimi. Yaz tatili bitti. Evet. Ailelerde bir endişe var. Çocuk okula gönderilsin mi? 66 ay 72 ay meselesi. Bunu bir konuşmak istiyoruz sizinle. Gönderirken bir hazırlık yapalım mı? Neler yapalım? Disiplinize edebilir miyiz? Genel manada çocuk ve okulu konuşmak istiyoruz. Çocukların okulda karşılaştıkları problemleri konuşmak istiyoruz. Ama özellikle şu sıfır kilometrelerden başlamak istiyoruz. Yeni başlayacak kuzulardan başlamak istiyoruz. Böyle başlayalım. Bir çocuk ideal olarak okula ne zaman başlamalıdır? Bir klasik manada ilkokul 1'e ne zaman başlamalıdır? Ne zaman okula göndermeye başlamalıdır? Çocuk yuvası, kreş, anaokulu tarzında diyelim.
Öncelikle arkadaşlar Allah yardımcılar olsun diyelim.
Zor mücadele.
Biraz zor dönem. Çünkü eskisi gibi günler, güzel günler kalmayacak. Okula gidecekler. Çantaları çok ağır olacak muhtemelen. Sonrasında eve gelince oyun saatleri azalacak. İşte televizyonda seyretmek yerine iPad'de biraz vakit geçirmek yerine daha çok istemedikleri harfleri yazmak zorunda kalacaklar.
Çizgi bu anlamda zorlanacaklar. Yuvarlak yapacaklar.
Muhtemelen çok zor bir süreç başlayacak. Açıkçası okullaşma süreci yani tarihte çok uzun süredir var ama son 100 yıldır daha çok şey olarak başlamış. Çocukları bir şeyleri düzgün şekilde ve organize şekilde verilmek üzere. Çocukların gelişimi açısından da işte klasik bilgi 72 ay ve sonraki dönemde daha çok okula gitmesi yönündeydi. Ta ki işte bundan 2 yıl önce yasanın değişmesiyle.
O da ayrı bir sıkıntıdır aslında Tayyip Hocam. Biz senelerce çocuk hekimi olarak biliriz. Hatta bir iki dernek 7 çok geç diye kampanya yapardı. Çocuklar 7 yaşından önce okula başlasınlar mutlaka diye. Bunu diyen adamlar daha sonra siyasi gerekçelerle 66 aya da karşı çıkmaya başladılar. Bunun aleyhinde haberler yapılmaya başlandı. Doğrusu ne bunun?
Açıkçası bu konu çok tartışmalı. Bir kere 7 yaş derken hangi ayı kastettiğini çok
evet,
önemli.
Evet, aile konuşmak lazım. Biz çocuk doktoru olarak 7 yaştan 84 ayı anlarız.
İşte 72 ay ve sonraki dönemler okula başlamasının bir sakınca yok diye klasik bilgi bizim kitaplarda. Daha doğru ifade bu. 84 ay biraz geç gibi. Yani 6 yaşından sonra gidebilecek çocukların okula gitmesi en uygunu.
Peki hocam şunu ayırt etmek gerekir mi? Eğitim nedir, öğretim nedir? İkisinin arasındaki fark nedir? Yani eğitim anne kucağından başlar o muhakkak ama öğretimden bahsediyoruz biz değil mi?
Öğretim daha çok çocuğun işte okuldan veya bizlerden bir şekilde kırmızı rengi öğrenmesi gibi işte matematik, Türkçeyi, harfleri öğrenmesi ve buna bağlı bir şeyleri birleştirip ileride kendi hayatını kullanması anlamında yapılan faaliyetler.
Bu öğretim. 72 ay dediğimiz bu aslında.
Aslında bu.
Şimdi eğitimden bahsedelim biraz Sahip Hocam. Nasıl eğitelim çocukları?
İlk başladığımızda demiştik aslında çocuk aile
anneyi
karnı.
Eğiterek başlayalım.
Anneyi ve anne babayı eğitmek ve anne karnından itibaren çocuğun zaten eğitimi başlıyor. Anne ne kadar sağlıklıysa, ne kadar uyumlu bir insansa, çocuğuyla ne kadar karşılıklı iyi bir ilişki kurabiliyorsa, ince ayarı nasıl iyi tutturabiliyorlarsa aralarında.
Ama baba dediğiniz da gibi ince ayar bu zor tabii. Yani.
En zor kısmı zaten ince ayar olması. Yani bu ince ayar kime göre biraz kalın olabilir ama sonuçta ileri vadede çocuk sağlıklı tırnak içinde yaşayabiliyorsa, her şeyi ve sorunları bir şekilde baş edebiliyorsa yeterli. Şimdi bu okula ne zaman gitsin gitmesin konusu bir de kreş problemi var aslında.
Daha öncesi Tayyip Hocam çalışan anne problemi var dememiz lazım.
O zaten ayrı bir sorun. Çünkü yani şimdi Allah'tan yasalar biraz daha iyileşti. Daha önce süt izni falan işte 6 aydan biraz önceki dönemde çocuklar annesine ayrılmak zorunda kalıyordu. Şimdi bir yıla kadar çok rahat izin verilme hakkı geldi diye biliyorum. Biraz daha iyi oldu ama o işin sıkıntısı şu 6 ay civarında çocuk anneye bağlanmaya başlıyor. Daha doğrusu güvenli bir ilişki kurmaya başlıyor annesiyle. Biz o dönem çocuğu kopardığımız annesinden bu sefer çocuk ister istemez bazı gerginlikler başlıyor. İleride çok da neden sonu ilişkisi doğrudan kuramayacağımız ama çalışmalarda gösterilen şeylerden biri de ilk dönem ilişkisi çok iyi değilse anne çocuk ileride birçok patoloji çıkabiliyor.
Peki hocam yani bir şey dememiz lazım ama yani anne işte okuyor, anne eğitim görmüş, anne çalışıyor. Bize kalırsa çalışmasın. Annelikten bir meslek yoktur. Bize kalırsa en büyük kariyer anneliktir. Tamam eyvallah ama şimdi bir sebepten dolayı çalışılıyor.
Evet.
Bu realiteyi kabul ederek başladık işe. Şu yaşta bir çocuğu anneden ayırırsak çok büyük problem yaşamayız diyebileceğimiz net bir cut-off değer var mı?
Yani aslında ilk 3 yıl anneyle çocuğun ne kadar çok beraber vakit geçirse daha iyi olduğuna dair kabul var. Ama bu işte 2 yaşa kadar geriye çekilebilir. Çünkü Çocuk biraz otonomisi kazanıyor. Birçok şey kendi başına yapabilir. Oyun oynayabiliyor. Kendi başına yalnız kalma kapasitesi artıyor. Başkalarıyla beraber bir şeyler yapabilme becerisi, kendine bir şekilde teskin edip vakit geçirme becerisi kazanıyor. Ama ilk bir yıldaki dönem ayrılıklar çok iyi değil açıkçası. Bir anne açısından suçluluk duyguları oluyor. Yeteri kadar iyi bakamadığını düşünüyor. Zaten çocuk protesto ediyor annesini babasını göremediği için. Bu sefer eve geldiğinde çeşitli sorunlar çıkıyor. Bütün gün annesini görmek isteyen çocuk bir an annesini görüp kucağına geçip öpüp veya hiç görmeyerek, hiç yüzüne bakmayarak bırakıp kendi vaktiyle kendisine oyunlarıyla oynamaya devam edebiliyor.
Şimdi Tayyip Hocam, ben gözümle görüp şahit olduğum bir şey anlatıyorum size. Aile geldi, biz çocuğu muayene ettik. Hocam bizim bir sıkıntımız var, buyurun. Anne, doğum olmuş, anne işte 3 ay kadar bebeği emzirmiş, arkasından işe başlamış. Günün çoğunu işte geçiriyor. Ama 3 aylık çocuk emzirmenin anneye ait bir şey olduğunu, bunun bir hem görev hem üstünlük olduğunu algılamış. Anne baba işten geliyor, babaya gülümsüyor, anneye gülümsemiyor. Bunu 3 aylık çocuk yapıyor. Yani 3 ay 90 günlük bebekten bahsediyoruz.
O anlamda ayrılmak gerçekten kötü bir şey. Ama yine de işte bir realiteyi kabul etmek gerekiyor. Bazen cidden aileler mecbur kalıyor. Mecbur kalıyor mu? Bir yandan da getirisi götürsün düşünce gerçekten bir şey diyemiyoruz. Ama bir şekilde başlıyorlar. Ama 3 yani ideal bir aile dersek ev hanımıysa anne veya işte bir şekilde evde anneanne babaanne veya iyi bir bakıcı, yani çevrede komşulardan olur veya gerçekten bu işi iyi bilen birileri tarafından vakit geçirebiliyorsa ilk 3 yıl evde kalması en uygunu.
Peki ama anne çalışmıyor, anne bebeğin başında. Bu şartlarda 3 yaş mı 4 yaş mı?
Yani 3-4 yaşından sonra gider ama açıkçası ben kliniğe gelenlerde çocuğun çok ihtiyacı yoksa, fena değilse, anne çocuk ilişkisi çok iyi gidiyorsa, kurallar, kaideler oturmuşsa, yeme içme düzeni varsa, uykusu bel düzenliyse, arkadaş ilişkilerinde çok büyük sorunlar çıkmıyorsa ne kadar geç giderse o kadar iyi. Ama buradaki tek eksik şu anki şehirlerde çocukların oyun oynayacağı alanlar az. Bir de çocuklara uygun yerler çok az. Çocuğun arkadaşı yok. Üçüncüsü de bu.
O zaman kreşe gitmek daha mı faydalı olur?
Yani çocuğun oyun oynaması, vakit geçirmesi anlamda böyle ortamlardan biri de ve de en formal, en böyle oturaklı ortamlardan biri bu olduğu için öneriyoruz. Yoksa doğrudan yani çocuk illa kreşe gitsin, kreşe gitmezse her şeyden geri kalır diye bir kaide yok.
Yok, peki. Okula başlama konusunda da 6 yaş yani 72 ayı doldurmuş çocuk rahatlıkla gidebilir. Bunun öncesi ve sonrası adamına göre değişir.
Adamına göre değişir.
Zaten 66'da başlayan normaller de vardır, 78'de başlayan normaller de vardır.
Yani bu konu aslında 72 ay denmesini dedim biraz şununla alakalı. Beynin gelişimine olan bir süreç. Daha doğrusu nöromotor gelişim. Yani çocuğun belli yetileri kazanabilmesi için bir 72 ayın bir şekilde gelmesi lazım. En azından dürtü kontrollerin daha belli düzeye gelmesi, işte isteklerini erteleyebilmesi, işte en az el becerisiyle yani ince motor hareketler dediğimiz o işleri çok rahat yapabilecek beceri 72 aydan sonra daha rahat kazanılıyor. Yani şöyle bir istatistik bilgisinde şöyle bir şey vardır. Normal dağılım diye bir şey var. Normal dağılım bakıldığında 72 ay bu anlamda önemli bir yer. Ay. Ama kimi çocuk 66 ayda bunu kazanır, kimi çocuk 84 aya kadar kazanamayabilir. O da işte o zaman çeşitli gelişimsel sorunlar işte vardır. Buna bağlı değişir. Bu anlamda bu gelişimi olağan gidiyorsa, çocuk bugüne kadar anaokuluna gittiyse, kreşe gittiyse, oradaki faaliyetleri çok iyi yapabiliyorsa 66 aydan sonraki dönemde gitmesinde çok büyük bir sakınca yok. Ama burada iş şeye geliyor işte, çocuk oyun çocuğu mu okul çocuğu mu? Ben böyle ayırt ediyorum. Ailelere hep böyle anlatmaya çalışıyorum. Yani çocuk okula başladıktan itibaren artık yeni bir klasmana grubuna giriyor. Artık şey oyun bitiyor.
Yeni bir Ali, yeni bir Mustafa oluyor yani.
Bir anlamda yeni bir okul çocuğu artık oluyor. Buna bağlı bazı şeyler değişiyor. Yani canı istediği vakit kalkması, canı istediği vakit uyuması, canı istediği vakit oyun oynaması gibi şartlar yok. Öğlen 12-1'de okula gidecek. Akşam 5.30-6'ya kadar okulda olacak. Akşam eve gelecek, dinlenecek, yemeğini yiyecek. Ondan sonra oturacak, ödevlerini yapmak zorunda. Bu bir düzen okul çocuğu demek. Şimdi çoğu çocuk artık bu kadar buna hazır olarak yetişmiyor maalesef. Çok sorunlar da bununla alakalı oluyor.
Anne babaların gevşek tavrı mı yani? Sıkıntı.
Bir boyutu veya çok fazla ilgilenmeleri. Başka boyut olarak şu anki çağ artık sorunları diyelim. Çok da neden sonra ilişkisi kuramamakla beraber bir şekilde çocuklar yeterli olgun olmuyorlar.
Sorumlulukları aldığımız yaş eskiye göre uzadı diyorsunuz.
Kesinlikle. Artık ergenlik bile 20-25 yaşı buldu dendiği için çocukların 6 yaşında olgun olması çok zor oluyor. Temel sorun bu zaten. Diğer bir soru, anne babanın çocuğa okul hazırlığına kadar hazırladığı değil, anne babanın çocuğu ilkokula başladığında kendisi ne kadar hazır. Çünkü okula gittiğinde birçok sorunla karşılaşacak. Buna bağlı çeşitli sorunlar yaşanıyor.
Peki şimdi biz baştan başlayalım Tayyip Hocam. Çocuk okula başladı. Ortalama işte ikili eğitim veren bir okulsa okul gidiş geliş hazırlığını da koyduğunuz zaman 7 saat kadar bir şey süre ifade eder bu. Tam gün okullarda 8-9 saate kadar uzuyor bu. O vakte kadar çocuk sürekli evdeydi, anne başındaydı, hiç sıkıntı yok. Anneden kopma, evden kopma olarak algılıyor mu çocuklar bunları?
Bir kısmı algılıyor. Özellikle hiç anaokuluna gitmemiş, kreşe gitmemiş, yani okula olgunlukla yönelik bazı işler hiç bugüne kadar çok muhatap olmasa gerçekten zorlanıyor. Özellikle bu yasa çıktığında 66 ay yasası, en büyük sorun şu oldu. Ailelerin kısmı çocuklarını nasılsa biz 66 ay civarında, yani Eylül ayı gibi düşünün. Çocuğumuzu anaokuluna yollarız, bir sene çocuk orada vakit geçirir düşüncesiydi. Bir anda yasa çıktığı için maalesef Türkiye'de hep böyle
her
oluyor.
Zaman olduğu gibi.
Yani aileler bizim çocuk okula gidemedi, bilmem ne demedi gibi şeyler oluyor. Hatta hiç unutmam, bir tane işte okumuş biri, yüksek yani üniversite mezunu, eşi de öyle. İşte biz çocuğu okula göndermiyor. Niye dedim? İşte daha altını tutamıyor. Şimdi bir de öyle bir şey oluyor. Çocuğu birçok şeyini zaten zamanında kazandıramayınca böyle hazırlıksız yakalanma durumları oluyor. Bunun
şimdi,
için
buyurun.
Kreşe gitmesi veya işte anaokuluna en az bir yıl okullaşması bu anlamda önemli. Zaten bu yasanın çıkarılması muhtemelen geri plandaki nedenlerin bir de şu. Maalesef bu kadar çok bir anaokulu öğretmeni yeterli düzeyde olmadığı için, imkanlar olmadığı için bari çocukla erken başlatalım. İlk dönemi de anaokulu kıvamında bir şey yapalım diye çıktı ama sonra yürümediği için biraz da 70 kaya doğru kaydı.
Kaydılar. Ama işte o biraz da eğitim meselesi. Biz belki biraz daha talihliydik. Bizim ufaklıkta 66 aylıkken başladı ama öğretmenin cümlesi şu. Bunlar oyun çocuğu. Bunlardan bu kadar olur diyordu. Ve okulun, sınıfın belki %80'i okuma yazma bildiği halde biz sıfırdan tin tin tin böyle gittik, ağır aksak vaziyette ama müfredatı tam uyuldu. Bunu bilen öğretmenle sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ama ben ilkokul 1 okutuyorum arkadaş, bunları yarım dönemde hepsini okur yazar ederim deseniz hapı yuttunuz.
Evet, zaten sorunlardan biri bu. Özellikle özel okullar daha çok oluyor. Hiç unutmam, bir tane aile gelmişti, birinci sınıf öğrenci, daha bu yasalar çıkmamışken. İşte öğretmen şey istiyormuş, okuma yazma öğrenmiş çocukları ilkokul 1'e istiyormuş.
Olur.
Yani bazen öyle aileler olduğu için öyle sorunlar yaşayan maalesef, yani olay çok katmanlı. Tek boyutu yok. Ne çocuk tek başına her şeyin mükemmel olması yeterli. Ne anne baba, ne öğretmen, ne de kardeş. Her şey bir şey tırnak içinde, uyum içinde yürümesi lazım.
Ama şimdi bir de şey de var. Bahsettiniz ya, çocuk daha tuvalet eğitimini tamamlamamış. Ne yapacağız bu çocuğu? Göndersek yani, olmaz, göndermesek olmaz.
O ailenin ayıbı. Zaten açıklayayım yani. Sizin ayıbınızmış yani. Bugüne kadar çocuğu hazırlamamışsınız. Bir anlamda
66 ay cidden çok geç bir süre.
Buna rağmen başka sorunlar vardı muhtemelen ailede. Sonra bir şekilde herhalde çocuğun gelişimi çok uygun değildi. Aileye yardımcı olmak için rapor verdik ama o dönemde. Ama yine böyle sorunlar oluyor. Bunu sırf şey için, yani dikkat çekmek için söyledim. Yani aileler çocukları yasaya veya herhangi bir şey değil, önce çocuklarını ne kadar
normalize etmek lazım.
Evet, ne kadar çok iyi eğitim ve terbiye değil, ne kadar çocukları iyi hazırladıkları çok önemli. Tabi bu sefer de performans kaygısı başlıyor aileler. Biz bu çocuğu ne yapacağız diye. Ona girmeden çocuğu yaşına uygun beceriler kazanıyorsa o yeterli.
Peki onun dışında mesela niyet ettik çocuğumuzu 66 aylıkken okula başlatma ya da 72 aylıkken neyse. Bunun için evde eğitim anlamında, eğitim değil de öğretim anlamında yapacağımız şeyler var mı? Gitmeden kalem tutmayı öğretmeli miyiz çocuklara?
Yani biraz zaten çocuklar meraklı, ister istemez öğreniyorlar. Yani bu biraz da çocukların ilgi göstermesi açısından tabii öğretmek iyi. Hiç öğretmemek cidden çok ayıp yani. 66'ya gelen hala şu kalem tutmuyor, aileler kimi zaman vermiyorlar. Yani bir şekilde zaten çizgi çizecek, eli alışsın diye zaman kazanması için, çabuk yapabilmesi için bu tür şeyleri öğretmek lazım. Bunun yanında işte kare, işte sayıları öğretmek, geometrik şekilleri öğretmek, işte önce sonra kavramlarını işte kabaca işte akşam, sabah, işte yarın, öbür gün gibi tırnak içinde sıralı kavramları, yani günlük hayatını bir şekilde çocuk öğrenebiliyorsa okula başladığında birçok şeyi daha rahat yapabilecek.
Uyumu rahat oluyor.
Uyumu daha rahat oluyor.
Peki çocuk gitti okula ilk gün, anneden ayrılmam diye tutturdu. Bu konuda da farklı yaklaşımlar var. Bir öğretmen hocamız diyor ki ben anlamam, disiplin esasları, annesi bırakacak gidecek. Öbürü diyor ki ya bu çocuk, bunun kalbini kırmamak lazım. Annesi bir hafta kadar sınıfta bunun yanında otursun. Çocuk ağlıyor, sızlıyor, ortalık birbirine girdi. Ne yapalım?
İşte öncelikle 1-2 hafta uyum süreci de çok büyük sorun çıkarmamak lazım aslında. Ama ideal olanı ilk bir hafta için çocuğun bir şekilde annesinden kopabilmesi veya işte babasından, büyüklerinden. Bazen anneanne babaanne de bu işin içinde olabiliyor maalesef. Yani bir şekilde çünkü orada tek başına kalabilecek beceri kazanması lazım.
Yani önce biraz biz alttan alalım ama sonra disiplinle gösterelim.
Evet, zaten bizim Eylül-Ekim ayları genelde hani her mevsimde bir balık sezonu olduğu gibi o dönemde de okula gitmeyen, okul fobisi olan çocuklar geliyor. İlk bir ayda çok fazla dert etmiyoruz ama üçüncü, dördüncü ay, Kasım, Aralık ayı olmuş hala gitmeyen çocuklar oluyor. Onlara zaten biz genel aylık kaygısı bozukluğu tanısı düşünüyoruz ön planda. Okul reddi veya okul fobisi başka bir
adı. Böyle bir hastalık adı var.
Evet var.
Sıklığı nedir? %1 midir mesela? Binde bir
midir? Yani ilkokul başlayan çocuklar %10'a kadar varabilir. Yani sayı çok aklımda kalmadı ama.
Peki bir ilaç falan mı kullanacak bu çocuklar?
Yok, önce hazırlamak lazım. İşte bir kere okula hazırlamak lazım çocuğu. Yani öncelikle çantasını hazırlamak lazım. İşte o hazırlık dönemi işte kıyafetlerini, kalemini, defterini hazırlamak çok önemli.
Özendirmek belki.
Okulunu gezdirmek lazım. İşte mesela hazırlıklardan bir anaokuluna çocuk bir yıl gidebiliyor olması lazım. Eğer derler imkanı da bile gidebiliyorsa çocuğun bir şekilde bunu hazırlamaması çok iyi oluyor. Buna rağmen bazı çocuklar okula gittiğinde öğretmenin tarzından olabilir veya bir şekilde orada hoşlaşmadığı bir şey olabilir. Bir şekilde rahatsız olduğunda okula gitmek istemeyebiliyor. Bu durumlarda işte öncelikle anne babayla bir şekilde iletişime geçmek lazım. Öğretmenle iletişime geçmek lazım. Okuldaki rehberlik hocaları veya bir şekilde çocuğun kafasını çelebilecek birileri varsa onlar üzerinden bir etkileşim halinde çocuk iyileştirmeye çabalıyoruz.
Peki ikiz çocuğumuz var. İkisini birlikte göndersek mi? Buna ait birkaç soru gelmişti daha önce. Sizle de daha önce konuşmuştuk. Anne baba aynı, öğretmen aynı, ikiz çocuk. İkisi de aynı sınıfa gidiyor. Birinin başarısı farklı.
İkizler aynı yaşta olduğu için isterseniz gitmesi lazım.
Aynı öğretmene gidecekler mi?
Aynı öğretmene çok fazla önermiyoruz. Çünkü onların bireyselleşmesi anlamında önemli bir şey. Farklı kişilerle muhatap olması veya farklı bir şeyde hayat standartlarının olduğunu fark etmesi açısından önemli. Mesela çocuğun annesi bir, babası bir, işte evi bir. Yani birçok şey zaten her çocukta aslında tek olan birçok şey ikiye bölünmüş durumda. Aynı anda doğdukları için böyle bir sorun çıkabiliyor. Bu anlamda mümkünse ayrı sınıflara gitmesi daha iyi. Bu daha iyi çünkü çocuk kendi başına kendini bir ortamda var edebiliyor. İşte çocuklarla arkadaşlık kurabiliyor. Öğretmeniyle yeni bir ilişki kurabiliyor. Ve tamamen bugüne kadar yaşadığı hayattan farklı ve artık biricikliğini daha çok iyi fark ediyor. Ama gelelim öğretmen, diğer öğretmen sıkıntılı, bir öğretmen çok iyiyse.
Bu sefer aile öğretmenleri kıyaslar.
Evet, sorunlardan biri bu oluyor gerçekten. Gerçekten çok büyük sorunlar çıkabiliyor. Veya başka sınıfta, hatta aynı sınıfta da olabilir. Başka sınıftaki bir öğrenci grubu o çocuğa çok uymuyor. Çocuk sorun yaşıyor. Veya bir öğretmen çok ağır bir dersler veriyor. Bir öğretmen biraz tırnak için light davranıyor.
Daha rahat böyle davranıyor.
Rahat davranıyor. Bu tür sorunlar çıkıyor. Yani burada ideal olan ayrı sınıflar ama Türkiye'de bazen bu imkanlar olmadığı için aynı sınıfa veriliyor. Kimi çocukla faydalı oluyor ama genelde isterse kıskançlık, sorunlar,
şimdi
işte
durun,
kıyaslar.
Tayyip Hocam, orada önemli bir cümle geçti. Kıyaslama ve kıskançlık meselesi. Biz oraya gelecektik aslında mevzu olarak. İkiz çocuklar tamam zaten problem. Bizim normal fiziksel tıp anlamında normal doğum nedir diye tanımlarsanız. Normal doğum şu haftalarda, şu ağırlıkta, şu boyda, işte şu kiloda bir çocuğun tek gebelik eseri olarak doğmuş olmasına normal doğum denir. İkiz doğum aslında bize göre anormallik alametidir
zaten. Her ne kadar sevimli olsa da.
Çok sevimli olur. Çok sevimli olur da dert de bitmez. Kiloları düşük olur, solunum sıkıntılı olur. Her şey derttir. Psikolojik manada da ikizlik bir dert midir?
Gerçekten zor. Bir kere annenin ruhsal olarak enerjisini ikisi aynı anda aynı miktarda istiyorlar. Bölüşmek istemiyorlar. Aslında aynı anda istiyorlar.
Bir artı
o zaman yani nefis mevzusunu düşününce nefis her zaman için hep bana der. Öyle çok zor oluyor. Bir de baba da işin içine giriyor. Her şeyi ikiye bölmek lazım. Bir de bez parasını düşününce iki katına çıkıyor. Daha
evet,
zor
bu anormal
yani.
Bir durum. Peki şimdi ikizleri kenara koyalım da. Evladım, senin ablan okulun üçüncü ayında okuma yazmayı öğrenmişti. Beşinci ay oldu, sende tık yok. Ne yapacağız?
O soruyu önce veli yönetmek
kendine
lazım.
Kendine mi sorsun diyorsunuz?
Siz ne zaman yaptınız? İki, anneniz babanız size bunu söylese ne hissederdin diye biraz açıkçası yüzleştirmek lazım. Bu biraz sert oldu, farkındayım ama yani bu biraz farkında olmadan herkesin yaptığı maalesef olan bir şey.
Birinci hatta problem ebeveyninde diyorsunuz
tabii,
yani.
Tabii sınıf arkadaşları içinde bile işte Ahmet geçti komşusun çocuğu, sen nasıl geçemedin? Yani burada zaten şöyle bir şey var, artık annelerde özellikle babalarda da var. Çocukları üzerine bir diploma yarışına giriyor. Performans kaygısı. Bunun için o yapamayınca sen kendisinin kötü bir anne olduğunu veya işte bazı şey yapamam, acaba çocuğumda çok büyük sorunlar mı vardı, çok endişeleniyorlar. Bu da muhtemelen çok fazla sabredememesiyle alakalı. Biraz sabretse çoğu çocuk bir şekilde kapasitesinin mümkün olunca en iyisini verebilir. Ama önemli olan bir kere çocuğa o ortamı tırnak için ruhsal olarak o rahatlığı verebilmek. Yani fiziksel rahatlıktan daha önemli ruhsal rahatlık burada.
Şimdi Tayyip Hocam, birinci dediğinize kesinlikle katılıyoruz. Ebeveynler çocuklarını kıyaslamamalıdır ama olaya bir de pozitif pencereden bakalım. Ebeveyn de şunu diyor. Ya arkadaş, bu genetik yapı aynı genetik yapı. Ev aynı ev. Televizyon var ya da yok. Aile ilgili ya da ilgisiz. Annenin eğitimi hep aynı. Birinci çocuk 3 ayda öğrenci, ikinci çocuk 5 ayda öğrenmedi. Acaba biz bir şey yanlış yapıyor olabilir miyiz diye, aslında ilgililik alametidir diye yorsak bunu. Nasıl yaklaşmalıyız? Yani 2 ay gecikti diye panik yapalım mı hemen?
Keşke öyle olsa diyorum ben oraya.
Öyledir. Biz üstü zanda bulunalım. Öyledir diyerek olumlu açıdan, anne baba açısından bakalım.
Olumlu açıdan baktığımızda bir kere başta söyleyeyim, kavramış. Okul çocuğu, oyun çocuğu. Bu çocuk bir kere emosyonel olarak duygusal gelişimi, zeka gelişimi kadar iyi mi? Bir onu yapmak lazım. Yani tek başına okulda kalabiliyor mu? 2, duygusunu, sıkıntılarını bir şekilde birine anlatabiliyor mu? İşte yabancı bir ortamda, arkadaşların olduğu ortamda kendini rahat ifade edebiliyor mu? Rahatça bir şey öğrenebiliyor mu? Özgüvene sahip mi? Bunları değerlendirmek lazım. Çünkü meşhur sözdür ya, bir elin 5 parmağı aynı
değildi.
Onun gibi bir kere onlara bakmak lazım. Bu ruhsal, psikolojik gelişim önemli. Emosyonel dediğimiz durum. Diğer durumsa çocuğun bilişsel gelişimi, zeka yaşı işte. Mesela çocuk ne kadar zeki. Yani ister istemez her çocuk aynı zeka düzeyinde doğmuyor. Bir de bunun potansiyeli ne kadar ortaya çıktığı da önemli. Kimi çocuk çok potansiyelli olsa bile çok tırnak için sağlıklı ortamda büyümediği için, hatta bir anne baba bir çocuğuna çok iyi davranabilirken bazen öbür çocuğuna bir şekilde çok daha iyi ortam sunamamış olabilir. Mesela anne baba iflas etmiş olabilir, anne depresyona girmiş olabilir. Ne bileyim, bir şeyler araya girebilir, bir şekilde aileliği çok zor durumuna sokabilir. Buna bağlı çocuk çok iyi ortam büyümemiş olabilir. Yani var olan potansiyelini kullanamadığı için çok iyi ortaya çıkaramayabilir. Yani zeka ve nöromotor gelişim bu açıdan önemli.
Daha yakın ilgilenelim ve sabredelim diyeceğiz.
Sabredelim.
Endişeye kapılmayalım hemen.
Evet, ama çocuk mesela geçmişinde geç konuşmuş, geç yürümüş, işte hala okula başladı, işte düğmesini ilikleyemiyor, ayakkabısını bağlayamıyor, işte ne bileyim tek ayağıyla seksek oynayamıyor mesela, oyun gibi ama aslında bizim bir gelişimi ölçen
tabii
bir şey.
Tabii, nörolojik gelişimi işte gösterir.
Akranlarıyla rekabete girdiğinde bir şeyler yapabiliyor mu, koşabiliyor mu? Yani böyle temel kaba motor ve ince motor hareketlerini yapabiliyor mu? Bunlar eksiklikler var. Çocuğun bir kere hem gelişimi yavaş gidiyor olabilir. Bir onunla ilgili. Bunun için gerekirse bir gelişim, çocuk gelişimi uzmanından çocuğun gelişimini ölçmek lazım. Özellikle 66 ay ile 80 ay arası dönemde çocukları. Ki bir sıkıntı var mı, işte ne bileyim makası kesebiliyor mu düz şekilde, bu tür beceriler ne kadar kazandığı önemli. Bunları yapabiliyorsa diğer sorunlar şu başlıyor. Emosyonel sorunu bir yana bırakınca dikkat sorunları. Kimi çocuk hala beyin gelişimi çok iyi olmadığı için ister istemez bazı şeyler yavaş gidiyor. Bu anlamda bunlara dikkat sorunu var mı yok mu incelememiz gerekiyor.
Peki o dikkat eksikliklerine falan ikinci kısımda özellikle gireceğiz Tayyip Hocam. Peki o zaman ilk bölümü böyle kapatalım. İkinci bölümde bunlara devam edelim Tayyip Hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının bu haftaki programının ikinci kısmına hoş geldiniz diyelim. İlk bölümü kaçıran dinleyenlerimiz için bu hafta çocuk psikiyatrisinden bahsediyoruz. Mevsimlik bir hastalıktan bahsediyoruz. Mevsimlik problemlerden. Uzman Doktor Tayyip Kadak Bey ile birlikte okul problemlerinden bahsetmiştik. Tayyip Hocam, ilk kısımda ideal okula başlama yaşı dedik. Okul öncesi hazırlıklar dedik. Okula gitmek istemeyen çocuk dedik. Şimdi bir şekilde çocuğumuzu okula götürdük. Başladı, sıkıntı yok. Anne sabah bırakıyor, akşam alıyor. Çocuk o kadar vakit kalabiliyor. İlk bölümde bahsettiğimiz işte tuvalet alışkanlığıdır, uyum problemleridir vesairedir. Bunları da bir şekilde hal yoluna koyduk. 1. Çocuğumuz öğretmenine alışamadı. Arkadaşlarına alışamadı. Anne babayı reddeder hale geldi. Gibi 3 tane problem zinciri var. Ne yapalım? Nasıl olur? Çaresi nedir?
Önce anne babadan başlayalım. Her zamanki günah keçimiz oluyor bizim. Bir kere anne babaya şunu bir söylemek lazım. Yani okula başlayan çocuk yeni başlıyor. Hayata, yeni bir hayata başlıyor. Nasıl yani onlar da yabancı bir ortama gittiklerinde geriliyorlarsa, yeni bir şeyi öğrendiklerinde zorlanıyorlarsa bu çocuklar da zorlanacaklar. Ne kadar yani zeki de olsa hani meşhur bir söz vardır. Herkes kendi yavrusunu çok güzel görürler. Karga yavrusu şahan gelir diye.
Aynen
yani
öyle.
Yani hiçbir çocuk karga değil ama maalesef
herkes çocuk da şahin değil.
Herkes kendi çocuğunu Einstein gibi görüyor veya nasıl diyeyim Einstein'ın bazı geçmişinde olumsuzluklar, işte bizim çocukta olumsuzluklar var ama bak çok iyi. Yani isterse her insanda olur bunlar. Fakat önemli olan çocuğu bir şekilde çocuk olduğunu kabul etmek lazım. Zaman içinde öğreneceğini bilmek lazım. Bir şeyi ilk başta yapamıyor diye endişelememek lazım. Akşam ne bileyim ilk mesleğe başladığım dönemlerde bir aile vardı hiç unutmam. Gece 12'ye kadar ders çalışıyorlarmış. Sabah akşam 10-18'de başlıyorlarmış ders bitsin diye. Saat 24'e kadar.
Ders mi bitmiyor? Ek ders mi yapıyorlarmış o kadar?
Ders bitmiyor. Çünkü çocuk istemiyor, yapmak istemiyor. Mırın kırın dedi, ağlıyor, zırlıyor. Yani bir türlü o keşmekeş bitmiyor. Yani
şimdi Tayyip Hocam, bekara kolay gelen işler vardır. Onların biri de budur ama yani çocuk altısı bitirsin dersini kardeşim demek de o iş bitmiyor. Ne yapacağız? Çocuk yapmıyor.
Çocuk yapmıyorsa yapmayacak. Yani bu kadar rahat olmak lazım. İşte performans kaygısı dediğim konulardan biri bu. Evet çocuk okula gittiğinde bir şekilde öğretmene muhatap olmak zorunda. Yani yapmadığında bir şeyin sorumluluğunu bilmesi lazım. Eksikliğini yaşaması lazım. Öğretmen mesela diğer arkadaşlarına işte artı vermemesi bile çocuğun orada bir ben bir dahakini yapabiliyorum veya sorumluluk duygusunu kazanması.
Bu çok iyi. Keşke böyle olsa.
Olmuyor işte. Onun için
ne yapacağız?
İşte o durumda bir kere anne babaya sakin olması ve açıkçası sorunları emebilmesi. Yani şey diyelim, sert bir ortama biz yumruk attığımızda emelimiz acır hem de tahtına çok sert gelir. Ama işte mindere yumruk attığımızda yumuşaktır değil mi? Elimiz acımaz. Bunun gibi anne
yumruk
babanın...
Yumruk gibi anne babam olacak çocuk mu sert ya olacak?
Onu demek istemiyorum. Daha çok şey anne baba yaşanan sorunlarda sorunu yumruk gibi algılarsak anne baban tahta gibi sert olursa işler yürümez. Biraz yani yumuşak olabilmek lazım. Yani çocuğun da çocuk olduğunu ara verebilirsiniz. Ha öyle mi zorlandı mı? Bak bu böyle oluyor. Sabırla anlatmak lazım. Yapamıyorsa çok kızmamak lazım. Hadi yarın yapalım. Bazen o çocuk o gün yapamayabilir. Bir ay sonra belki yapacaktır. Yani çocuğunuz hiçbir şey yapamıyor diye yapmayın. Çünkü çocuğunuz zamanında yürüdüyse, zamanında konuştuysa, zamanında birçok şey yapabildiyse öyle de böyle okuma yazmayı öğrenecek.
Peki Tayyip Hocam, o ilk bölümde bahsettiğimiz ince ayar meselesi şimdi. Çocuk bugün yapmak istemiyor olabilir, yarın yapar. Ama şunu da söyleyebiliriz. Eğer bugün çocuğu gevşek bırakırsak bu çocuk biraz zorlandı mı bu ödevden bugünlük de olsa yırtabildiği anlamını çıkarırsa yarın da bunu kullanırsa ne yapacağız?
Ya bizden ilkokul bir çocuğunu konuşuruz. Yani bu dediğin sorunlar daha çok 2, 3, 4,
kötü niyet olmaz mı ilkokul bir çocuğun?
Her zaman için olur ama zaten o başka sorunlar da vardır. Yani biz genelde gözden kaçan bir şey bir sorunu buzdağının üst tarafı gibi görmek lazım. Altta bu çok neden vardır. Ondan dolayı az önce dediniz yani her şey iyi de işte bu olursa diye. O anlamda söylüyorum. Tabii ki biraz başka sorunlar varsa onları ihmal etmeden konuşmuyoruz aileyle ama bunu bilmek lazım. Ya biraz sabretmek gerekiyor. Çocuğunuza mesela basit bir şey yaptığında bile yani O'yu çok kötü yapabilir başta. Yuvarlamak gerçekten zordu ilk zamanla. Öyle ne güzel yaptın aferin demek lazım. Yaptığı her şeyi olumlu görmek lazım. Aileler genelde ay hocam bir satır yazdı. İki saatte tamam teşvik edin çok güzel oldu deyin. Çocuk bir süre sonra yapar. Yapmak zorunda. Başka türlü zaten zorlanacak.
Peki ikinci bahse geçelim o zaman Tayyip Hocam. Gitti çocuk öğretmenimiz bir arkadaşla oturtmuş yan yana. Bizimkisi problem yaşadı. Ben sırf Mehmet yüzünden okula gitmek istemiyorum. Suçlu bizim oğlan. İkinci senaryo suçlu Mehmet.
O durumda
birinciye
ne yapalım?
İkinciye ne yapalım?
Mehmet önce doktora yollayalım.
Birinci de bizim çocuk suçluydu ama.
Tamam. Yani şey için odanında da sorun olabilir. O açıdan söyledim. Basit bir çözüm ama. Yani genelde şöyle. Yani bir kere arkadaş sorunlarını çocuk orada onu cidden yaşayacak yani. Aynı masada oturmak da aslında bir sorun. İki arkadaş.
Gelişim basamağı aslında.
Yani anaokulunda çocuklar en çok onu öğrenir aslında. Beraber bir çocukla beraber bir şeyler yapabilme. Anlaşamıyorsa muhtemelen mizajları uymuyordur. Onun için biraz daha sınıfta işte mekan değişikliği yapabilir. Rotasyon ne olur. Diğer konuysa şu. Bir şekilde çocuk anlaşamıyorsa o çocuk kendi çocuğun açısından bakarsak ya sorunlarla baş etmekte zorlanıyor. Ya onu neden olarak ileri sürüyor. Yani hiçbir neden yok. O çocukla anlaşamıyorsa masa zaten sıradaki yerin değiştiğini düzelmesi lazım. Ama başka sorunlar varsa...
Üçüncü arkadaşla da problem yaşadık. O zaman bizim oğlan mı sıkıntılı?
Tabii o çocuk muhtemelen ya mızmızdır. Ben zeytinyağı çocuklar derim. Biraz şey her zaman için kendini haklı gören, işte ağlayan, zırlayan, anneyle babayla çatışan, Biz onu karşıt olma, karşı gelme bozukluğu diye bir tanı var. Biraz zeytinyağı tarzında her zaman tepeye çıkan, kendini haklı gören çocuklar. Bunların işte ruhsal gelişim çok iyi olmadığı için karşı tarafı çok anlamıyorlar. Hep kendilerini düşünüyorlar ve genellikle mutsuz, keyifsiz oluyorlar. Markete gittiklerini, istediklerini aldıkları halde yine mutsuz oluyorlar. Buna doyumsuz çocuk da denebilir. Yani bu tür çocuklardır. İşte bununla ilgili bir şeyler yapılması lazım. Yoksa çocuğun okulla ilgili sorunu yoktur. Mesela bu çocuklara çok sık gelen dikkat sorunlarıyla başvurur aile. Onu ek şikayet gibi gelirler. Genelde idare etmişlerdir okul başlayana kadar. Okul başlayınca dikkati dağınık. İşte hocam bir türlü akşam ödevini yapamıyor. Aklı sağda solda, kalemiyle yazı yazarken kalemini düşürüyor, silgisini yerden düşürüyor. İki dakikada bir kalk, eli ayağı
Tayyip
oynuyor.
Hocam iyi diyorsunuz ama bakın bunu yapıyorlar. Yani o bir satırı 45 dakikada yazıyor, 46. dakikada da kalemi yere düşürüyor. O sırada diyorsunuz ki ben bu çocuğun gırtlağını sıksam mı?
Galiba geçen ilki anılar canlandı.
Yok çok gördük, çok şükür de. Peki o zaman şimdi ayrı bir konu başlığı olarak bu konuyu bir kere daha özetleyelim istiyorum ben. Ödev yapmak istemeyen çocuğa nasıl yaklaşalım? Disiplinle mi yaklaşalım? Ödülle mi? Cezayla mı? Ne yapalım? Ve okullarda gerçekten ödev vermek abartılıyor mu? Şöyle abartmıyorlar çok şükür. Düzen iyi gidiyor.
Abartanlar da var da bize gelenler.
Kişisel hatalar herhalde onlar.
Ya, tabii onları bir yana bırakırsak yani çalışma ve molalar şeklinde çok da uzun olmayan. 6'da ne bileyim ev çocuk eve geldiyse 7-7.30 gibi mesela bir saat 2 saat dinlendikten
şöyle
sonra.
Şöyle bir program çizsek Tayyip Hocam. Genelde ilkokul 1'e başlayan öğrencileri öğlenci yapıyor milli eğitim. Takriben 1'de okula giriyor. 6'da okuldan çıkıyor. Aldık getirdik saat 6.30. Ne yapalım?
Yani 7.30-8'e kadar dinlenmesi bence en uygun.
Yemek yedi, istirahat etti.
Oyun oynadı biraz hevesini aldı. Ondan sonra 8'e doğru dersin başına oturtmak lazım bir şekilde. İşte yarım saatte bir molalar 15 dakika gibi. Yani 10-11'e kadar çok da geç olmadan çocuğun uyku saatini kaçırmadan gerekirse 9 gibi 10 gibi yatırmak en uygunu.
Peki böyle mi daha iyi yoksa mesela bu çocuk neticede aralarla birlikte 1 saat çalıştı mesela veya 1,5 saat çok bile geliyor. Keşke o kadar çalışsalar da. Ama biz bunu 3 saate yaydığımız zaman çocuğun aklında sürekli bir ders yapma fikri var. Bunu yapmak yerine şöyle bir konsantre şoklama tarzında 45-50 dakikada sıkıp işi bitirip yürü oğlum 2 saat rahatsın demek daha mı iyi olurdu?
Normal dikkat süresi 20 dakikadır derslerde.
Öyle mi? O zaman kuzu kuzu yiyeceğiz bu süre.
Yani 20-20 yani yarım saatten daha fazla çok uygun değil. Özellikle ilkokul 1'de. Zaten çalışkan çocuk, istekli çocuk zaten gelip hemen dersini yapar da biz çalışmayacak tarzdaki çocukları bahsediyoruz. Yani öyle aralıklarla yapmak, bir kısmını sabaha bırakmak. Mesela illa da hani her şeyi akşam bitirmek olmasına gerek yok. Ertesi günü 10-11, 10'da 11 arası yine ders çalışabilir. Yani biraz onları o halde biraz şey yapabilmek lazım. Ona göre duruma göre ayar vermek lazım. Çünkü aileler çok katı oluyor. Yani temel sorun şu olmaması lazım. Bu çocuk ödevi illaki bitirecek. Öğretmenin karşısına tam ödevle gelecek. Öğretmen benden ödevleri niye bitirmedi bana sormasın. Ben bıktım artık çocuktan moduna girmiyorum. Zaten ilk bir ay iki ay zaten bu sorunlar olacak. Ya bunlar hazırlıklı girmek lazım. İster 66 ay olsun ister 84 ay olsun fark etmez. Çocuk bir kere buna alışması zaman alacak. Bunu bilmek lazım. Bu. Bir de şu var, bazen paslaşmak lazım. Mesela baba evde olmayabilir, ders çalıştırmayabilir çocuğa. İşte en azından kontrol etmesi lazım. Eve gel ödevini yaptın, bir göster. Bir okutmak işte, "Aa nasıl ya? Aferin ne güzel yapmışsın." demek. Yapmadın, "Hadi oğlum git yap bir daha." İşte sevdiği bir şeyi o yapmamak, ödevini vaktinde bitirmediyse ve yeteri kadar yapmadıysa belli.
Ödüllendirme, cezalandırma nedir? Ne yapmalıdır?
Ya ödül ben çok ceza şöyle olması yani onu ceza derken bir yere atmak değil de ya da dövmek, vurmak. İstediği bir şeyi mahrum bırakıp en güzel cezadır. O anda o gün sevdiği bir cipsi, işte sevdiği bir çikolatayı, yiyeceği bir çikolatayı,
çizgi filmi
kısıtlamak, ertelemek. Ama burada ceza derken şunu aileler yanlış algılayabiliyor. Kendisinin yapamayacağı, çocuğa karşı sabredemeyeceği şeyi de ceza gibi veriyor. Bu olmaz. Yani çocuğa karşı bir şekilde kullanabileceğiniz bir şeyi mahrum bırakmanız lazım. Bu çok önemli. Bazen aileler işte kalkıp işte o gün iPad'i kaldırıyorlar. Televizyonu kapattık diyorlar. Çocuk bir şekilde bir saat sonra ağlıyor, zırlıyor, tepiniyor. Bir şekilde istediğine kavuşuyor. Bu ceza değil.
Otorite sarsıldı mı yani şimdi?
Evet. Onun için yarım saat boyunca şu işte çizgi film izlemeyeceksin demek. İşte iPad'de oynamayacaksın demek. Zaten yarım saat vakit geçeceği için aileler zaten çocuğuna ceza vermiş gibi olacak bir anlamda. Yani beklemeyi öğrenecek. Bu tür böyle kendine göre bir şeyler yapabilmeler çok önemli.
Peki çocuğumuz okula gitti. Sahiden bu sefer anne baba vehmi değil veya işte öğretmenin yanlış değerlendirmesi değil ama okulda bir başarısızlık söz konusu. Yani çocuk normal oturmuş, yürümüş, konuşmuş, etmiş, nörolojik gelişime sıkıntı gözükmüyor. Ailenin psikolojik problemleri yok. Uyum güzel falan ama Çocuk böyle gözle görülür ya da gözle görülemez başarısızlık içerisinde. Okuması yavaş ve hadi ölçülebilir bir şey söyleyelim. Akranları, arkadaşları bir dakikada 55 kelime okurken bizimkisi 25 kelime okuyor gibi. Başarısızlık olarak yorumlayacağımız bir şey var. Bunlarda nasıl yaklaşmalıyız olaya?
Öncelikle çocuğun bir kere dikkati dağınık mı değil mi bir ona bakmak lazım. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu var mı? En sık bu dönemde dikkat edilmesi gereken bir durum. Çünkü çocuk dikkatini veremiyorsa eksik okur, yanlış okur. Bir türlü bir işi başından sona kadar bitiremez, konsantre olamaz. Bu tür sorunlar bu anlamda değerlendirmesi lazım. İkincisi bizim disleksi, öğrenme güçlüğü, özgürlüğü, öğrenme bozukluğu ismini verdiğimiz bir hastalık var. Bu durumda çocuk normal zihin kapasitesine sahip olmasına rağmen bir türlü o kapasiteyi yansıtamıyor. İşte yine yanlış okuyor, eksik okuyor fakat bir türlü dikkat eksikliğinden farklı olarak gayret etmesine rağmen genelde yapamıyor. Aileler işte bu az önce anlattığımız keşmekeş döneminde gözden kaçırdığı şeylerden biri bu olabiliyor. Çocuk gayret etmesine rağmen yapamayabiliyor. Kimi çocuk can istemediği için yapamayabiliyor ama o anda annenin babanın zaten geçmişten gelen çocukla olan zıtlaşması, çatışmasından dolayı da o sorunu bize çok iyi aksettiremediği için genelde fark edilmeyebiliyor. Bu anlamda önemli.
Peki şimdi biz daha önce dikkat eksikliğini konuşmuştuk. Disleksi de belki sık görülmemesi veya zor tanık olması açısından gene bir kenara konulabilir ama anne baba hangi çocuktan hastalıktan şüphelenerek doktora getirmelidir? Alarm etmesi gereken durumlar nelerdir?
Bir kere yaşıtlarına göre bir anlamda kıyas etmesi lazım burada. Yani şu bakacak yaşıtlarını hala yaparken ne bileyim Kasım Aralık ayı geldi işte onatlar talatlar işte ne bileyim onlar bittiyse çocuk hala talatta elada kaldıysa ya burada bir gelik olduğunu düşünüp getirmesi lazım. İkincisi eksik harfler yazması mesela artık ilk aylarda daha büyük yazarken zamanla o çizgi boyutuna sığdırabiliyor olması lazım harfleri çok büyük harfler yazıyorsa bir türlü o yuvarlak hale çizemiyorsa, harfleri birleştirmekte zorlanıyorsa, defterin çok iyi kullanamıyorsa, böyle bir türlü öğrendiği halde tekrar tekrar aynı hataları bir daha yapması.
Tabii bir de bunların birini yapıyor olması çok önemli değil herhalde.
Toplamda, kümülatif yani toplamda ne kadar çok bunlar üst üste geliyorsa bunlar. İşte sağını solunu karıştırıyorsa, işte solak elle yazan çocuklar vardır. Bunlarda disleksi riski artıyor. Çünkü beyin isterseniz belli tarafı dominans kazanması lazım. Bu çocuklar kazanmıyor. İşte ince motor becerileri çok iyi olmuyor. Sakar çocuklar olabiliyor. Dikkati dağınık olmasının yanında bir sakar çocuklar oluyor.
Peki psikoloğa mı, pedagoğa mı, psikiyatriste mi?
Ya şu anda çocuk psikiyatrisi sayısı yeterli olmasın her yere gidebilirler diyebiliriz. Ama yine de mümkünse çocuk psikiyatrisine gitmesi en uygunu. Çünkü en azından organik tahliller yapılması gerekli.
En azından çocuğun sağlıklı olduğunu, olayın tabii sadece desteğe ihtiyacı olup olmadığını belki anlayabiliriz.
Yani mesela kan tahlili yapılabilir. Demir eksikliği var mı, folat eksikliği var mı, B12 bunlar dikkati veya işte öğrenmeyi etkileyebilecek faktör. Demir eksikliği anemisi var çocuk ister istemez yani halsiz olduğu için öğrenemeyecek en basitinden.
Bir kan şurubu kullanarak düzelecek çocuk aslında.
Yani bir o. İkincisi şu işitme testi yapılması lazım her halükarda. Yani KBB muayenesi bir anlamda yapılması gerekiyor. Çünkü çocuklar yani söylenen şey çok iyi duyamıyorsa, algılayamıyorsa, beyin bunu çok iyi işleyemiyorsa bunu bir kere ayırt etmek lazım. İşitme sorunu var mı diye. Bazen oluyor yani gözden kaçan şey gibi. İşte çocuk seslenince bakıyor. Bu bizim için yeterli değil. O dönemde belki son birkaç yılda sık geçirdiği orta kulak iltihapları işitmesi kötüleştirebilir. Diğer bir şey görme muayenesi, göz muayenesi gerekli. Çocuk mesela bir türlü yazamıyor. Ben mesela çocukken öyle olmuştur. Orta birde ve hazırlıkta gözlük takabildim. Hatırlıyorum 4. 5. sınıfta yazıyı çok iyi okuyamıyordum. Uzaktaydım. Yakına gidip öğrenme çabalıyordum. Ancak orta birde
mesele anlaşıldı diyorsun.
Geç gitti. Gerçekten ilkokul 1'de bazı çocukların görme sorunu olabilir. Bunlar düzeltilmesi gerekli. Bunları yapılır. Ondan sonra işte zeka testi yapılması gerekli. Bu çocukların gelişiminin ölçülmesi lazım. İşte sözel testlerle performans testleri vardır. İşte bunlar arasında farklar çok fark 15 puandan daha fark varsa bu tür şey üst üste bindiğinde çocuğun yazısına bakıyoruz işte ne yapabiliyor ne edemiyor geçmiş hikayesinde bazı işte sakarlıklar işte bir şey öncesini sonrası çok iyi yapamıyor gibi birçok klinik tablo toparlıyoruz Buna rağmen çocuk hala toparlamıyorsa biz disleksi tanısı düşünüyoruz veya dikkat sorunu var mı diye. Diğer bir konu zeka geliği var mı yok mu? Bunları ayırt etmeye çabalıyoruz.
Şimdi Tayyip Hocam yaklaşık 40 dakikadır konuşuyoruz. Hepsi önemli, kıymetli şeylerdi belki ama herhalde bilmiyorum belki bir organik işlerle uğraşan bir hekim olarak benim ilk dikkatimi bu çekti. Bu son kısım özellikle belki vurgulanması gereken kısım. Şimdi şöyle toparlayalım Tayyip Bey. Çocuğumuz yaşına göre akranlarının ama Ali'nin Veli'nin değil sınıf ortalamasının, yaş ortalamasının yaptığı temel şeylerin pek çoğundan geri kalıyorsa.
Evet.
İşte yuvarlak çizememek, düz çizememek, falanca harfi okuyamamak, sağını solunu ayırt edememek, sıralı işleri yapamamak gibi. Belki 10 tane kriter biz saydık ama her anne baba bunu sıralayabilir zaten.
İnternette hepsini bulabilirler.
Evet. Bir ikisini demiyoruz ama 10-12'sini birden yapamıyorsa bir çocuk, bu durumda şüphelenmeliyiz. Öncelikli olarak çocuk psikiyatrisine gitmeliyiz. Altta yatan organik bir hastalık varsa olay çok önemli, zaman kaybetmememiz lazım. Yoksa da zaten olay artık terapi kısmına geçeceği için buradan sonra bir psikolog ya da pedagogdan yardım alınabilir.
Tabii.
Çocuğumuzda özellikle yaşına uygun motor gelişim sağlanamıyorsa, ince motor hareketler yapılamıyorsa, çocuk dediğimiz gibi yazı çizi işlerinde başarısız oluyorsa psikiyatriste gitmeliyiz. Özellikle de üç durum önemlidir. Bir, altta yatan alakasız şeylerin elenmesi, görme işitme bozuklukları, kansızlık, vitamin eksiklikleri elenecek. Psikiyatri rahatsızlıklar, dikkat eksiklikleri, disleksiler elenecek. Arkasından çocuğun zekasıyla ilgili problem var mı? Bunlar aşama aşama gidilecek. Eğer bunlarda bir problem varsa zaten psikiyatrist sizi sahiplenecek ve devamı burada. Ha, psikiyatrist dedi ki arkadaş ben senin kan tahlillerini yaptım, normal. Kabaca zekasını zaten test yapmadan da değerlendirebilirsiniz. Evet. Dikkat eksikliği ya da disleksi göründürecek bir şeyleri yoksa ha bundan sonra sizin artık bir uzmandan telkin almaya ihtiyacınız var. Yol gösterilmeye ihtiyacınız var. Psikoloğa, pedagoğa gönderecek. Sıralama doğru mudur Tayyip
Doğru.
Hocam?
Çok peki. Güzel özetlediniz.
Eyvallah. Şimdi hep okula başlama problemlerinden başladık. Programımızda sonuna geldik. Şimdi okulu bitirme problemlerine gelelim. Her karne mevsimi Haziran ayında işte bütün ana haberlerde çıkar. Çocuk karnesi kötüydü. Allah muhafaza kendini evden kaçtı. Okuldan işte camdan attı. Anne baba çocuğuna kötü davrandı gibi. Karne okul başarısını değerlendirir. Artık değerlendirmiyor. Zaten herkese 5 veriyorlar düzenli olarak.
İlkokulda kesinlikle değerlendirmiyor. Ortaokulun itibaren başladı. Daha böyle sağlam notlar verildiğince zor oluyor.
Bir de yani, çok boş vermemek de lazım. Yani her çocuğa 5 vermek de iyi bir şey değil aslında. Bunu nasıl yapsak?
Ya işte bunu pedagojik açıdan çocukları kötü hissetmesin diye bir şekilde artık herkesin verdiği bir şey. Diğer bir husus da şu. Her aile işte benim çocuğum niye başarısız, işte öğretmen ilgilenmiyor deyip bazen suçu
çıkar çatışması
karşı tarafa atmaya çalışıyorlar. Bununla ilgili açıkçası çocuğunuzun çocuk olarak kıymeti daha önemli. Karnesi şunu bunu değil. Yani o çocuğunuz yani her zaman için canınız için eğer siz kalkıp da 3 kuruşluk 5 alamadı diye veya işte çok başarılı olamadı diye atıyorsan o çocuk zaten size hayırlı bir evlat olmaz. Hayırlı evlat olmayınca da istediğiniz kadar çabalayın yani. İsterse bir yerin diplomasını alıp doktor olsun, mühendis olsun, isterse Türkiye'nin önemli yerlerine gelsin bir anlamı yok. Hani meşhur bir sözdür ya, bir adam oğlu adam olamazsın diyormuş, sonra vali olup yanına çağırmış.
Evet,
i̇şte
evet.
Gördüm ben adım işte şu oldum, sadrazam oldum demiş. Babası demiş oğlum ben sen sadrazam olamazsın demedim, adam olamazsın demiş. Biz bence çocuğumuzun terbiyeli ve ahlaklı yetişmesine önem verirsek diğer şeyler gelir. Çocuğunuza kıymet verirseniz bir de o yaşının o güzelliklerini bir daha bulamayacaksınız. 6 yaşındaki çocuğun o tatlı sevecenini bir daha 20 yaşını bulamayacaksınız. 10 yaşındaki çocuğu da bulamayacaksınız. Hatta ne bileyim 16, 15, 20 yaşındaki o ergenlik sorunlarını geçtik. O çocuğun o halini göremeyeceksiniz. Her zaman her anın kıymetini bilirsek bence daha iyi olur.
Diyoruz.
Evet.
Peki Tayyip Hocam teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün çocuklarımıza okulda başarılar diliyoruz diyelim. Sorunsuz geçirirler inşallah,
İnşallah.
Diyelim.
Bize daha az gelsinler.
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olun.